Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinde yeni bir haftadan herkese merhabalar. Evet, bugünkü teknoloji programımızda yine Radyo Sputnik'teyiz, RSFM'deyiz. Kanallarımızın frekanslarını hemen hatırlatalım size. 97.8 İstanbul, 96.2 Ankara, 91.0 İzmir, 101.4 Bursa ve 90.2 Kocaeli. tr.sputniknews.com'da internet adresimiz. Bizi buralardan hepsinden dinleyebilirsiniz. Evet, bugünkü programımızda neler yapacağız? Bugünkü programımızda size bir haber turu yapacağız. Her zaman, her hafta olduğu gibi. İkinci bölümümüzde de YouTube olayına gireceğiz. YouTube'dan çok para kazananlar. YouTube'dan nasıl para kazanırız? YouTube bize para veriyor mu, vermiyor mu? Ne yapıyor? Konunun uzmanıyla konuşacağız. Çok enteresan, ilginç bir konuşma olacak. Hiç basın tarihinde rastlamadığınız tarzda bir konuşma olacak diye düşünüyorum. Evet. Haberlerimize başlayalım. Şimdi ilk haberimiz şöyle. İlk önce haber okuyalım. 2015 yılının Mayıs ayında Quebec Vergi Dairesi'nden 10 yetkili Uber, hani bu taksi olarak bildiğimiz var ya, Uber Technologies Inc.'in Montreal'deki ofisini basmış. Yetkililer Uber'in vergi yasalarını çiğnediğini düşünüyorlarmış ve ellerinde arama emirleri varmış. Olay hakkında bilgi sahibi olanlara göre olay yerindeki yöneticiler ne yapacaklarını biliyorlarmış. Yani vergi dairesinin elemanlarını karşılarında görünce eyvah biz ne yapacağız şimdi olmamışlar. Ve ne olmuşlar peki? Uber'in ABD dışındaki yüzlerce ofisinin yöneticileri gibi onlar da şirketin San Francisco'daki merkezinde çalışan özel eğitimli elemanların çağrı cihazlarını arayarak uyarmak için eğitilmişler. Çağrı geldiği zaman çalışanlar Montreal ofisteki her bilgisayarı uzaktan kapatmış, kayıtlara ulaşmak için ellerindeki arama emirleriyle gelen yetkililerin çabaları sonuçsuz kalmış. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Biliyorsunuz artık yeni şirketler var. İşte yeni global şirketler var. İşte Google bunlardan biri. Uber bunlardan biri. İşte ne bileyim, evimizden içeri giren bir sürü global şirket. Artık siz biliyorsunuz. İnternet varsa global şirket de var. Ve bu global şirketler işte bizim ülkede niye vergi vermiyor? Hani bizim de yaptığımız gibi sıklıkla. Bizim ülkede niye vergi vermiyor? Bizim ülkede niye bize para vermiyor? Bizim ülke niye böyle olmuyor? Filan gibi karşılıklı sürekli üzülüp ağlaşıp duruyoruz biz. Peki üzülüp ağlaşıp duruyoruz da ortaya bir sonuç çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki biz buna böyle baskınlar yaptıklarımızda sonuç çıkıyor mu? İşte Uber'in örneği buna çok güzel bize bunu anlatıyor. Yani siz ne kadar baskın yaparsanız yapın, bir düğmeyle bir ülke operasyonu aşağı iniyor. Hop, öteki ülkede yayın hayatına devam ediyor. Bu kadar basit her şey. Evet, bunu biz hani bu tip şeylerde ağlaşmadan önce bilelim diye bunları söyledim. İkinci haberimiz Türkiye'den. Türkiye'den şöyle, aslında yine Türkiye değil de biraz Türkiye-İsrail kaynaklı bir haber. Kendilerini Ay Yıldız Team olarak isimlendiren Türk Hacker grubu, Türk bilgisayar korsanları yani, İsrail'li eski müsteşarın Twitter hesabını eklemiş. Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanı Müsteşar Dor Gold'un Twitter hesabına yerel saatte 22.47 sularında siber saldırı düzenlenmiş. Eski İsrail Dışişleri Müsteşarı Gold'un hesabını ele geçiren hacker grubu, hesabınız Türk Siber Ordusu Ay Yıldız Team tarafından eklenmiştir. Verileriniz ve özel mesajlarınız ele geçirildi. Türkler neler yapabildiğini ya da neyin şeytani olduğunu asla unutmayacak mesajı vermişler. Yani gördüğünüz gibi biz bir yandan Afrin'e giriyoruz ama bir yandan da siber dünyada da ordular bütün ağırlıklarıyla böyle baskınlarına devam ediyorlar. Hayırlısı diyelim. Evet, üçüncü haberimiz yine Türkiye'den. Türk Telekom 90 günden fazla süredir kendine üye olan müşterilerine hediyeler verme kararı almış. Yani, o sen bizim eski müşterimizsin gibi ama şeydi, 90 gün bu arada. Hani öyle Uber eski 3 yıllara 5 yıllara gitmiyor. 90 günden itibaren eski müşteri sayıyorsunuz. Hediye ne? Kota. İnternet kotası. Yani müşteri mesela kaç yıldır oraya üyeyse o kadar yıl çarpı 3 kat gigabayt şey veriyormuş. Kota veriliyormuş. Yani mesela 3 yıl üyesiniz tak 9 GB size kota hediye ediyor. Ve bunu sadece 3 ay boyunca yapıyormuş bu arada. Hani yıllarca yapmıyor tabii ki. O normal, o da normal. Ama burada ben şunu anlatmak istiyorum. Artık hani eskiden SMS'ler çok önemliydi. Eskiden konuşma dakikalar falan çok önemliydi. Eskiden işte aman bize acaba bir telefon verirler mi bilmem ne mi diye bakıyorduk. Ya şu anda sadece kota. Şu anda kota konuşuyor ve internet kotası neyse en önemli şey o. Sonraki haberimiz yine Türkiye'den gelsin. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus Plus programı mesleki eğitim stratejik ortaklıklar projesi kapsamında Uludağ Üniversitesi koordinatörlüğünde İngiltere'den Huddersfield Üniversitesi, Bulgaristan'dan Sofya Teknik Üniversitesi ile Ulutek Teknopark'ta bulunan Bizpark Bilişim Sanayi yürütülen bir işbirliği var. Bu işbirliği ne yapıyor? Bu işbirliği çok güzel şeyler yapıyor. Sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları projesinin yapıyormuş ve bununla beraber insanlar arttırılmış gerçeklik yani augmented reality ve sanal gerçeklik virtual reality ile mesleki eğitimlerden geçebiliyorlar. Yani siz kafanıza tak bir kaskı takıyorsunuz ya da gözlüğünüzü takıyorsunuz ve karşınızda bir anda o işin gerçeğini görüyorsunuz. O işi nasıl öğreneceğinizi belki de sahadaki elemanların ağızlarından anlattıklarından görüyorsunuz ve bunu Uludağ Üniversitesi yapıyor ve bunun da parasını Avrupa Birliği veriyor. Ne kadar güzel ya. Ve işin en güzel tarafı da, beni en çok sevindiren tarafı da, Türkiye'deki bir üniversiteyle İngiltere'deki bir üniversite ve Bulgaristan'daki bir üniversite üçü tek bir koldan çalışıyorlar ve hep beraber bir şey üretiyorlar. Bu bana şahane geliyor ya. İnşallah bunun sayıları artar. Bu arada şimdi üniversiteler demişken yine bir üniversite haberiyle devam edelim. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde dünyanın sayılı nükleer araştırma merkezlerinden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'ün veri ve hesaplama biriminin hizmetini sunmuş. Yani İstanbul Aydın Üniversitesi yakın geçmişte yaşamın kaynağının araştırıldığı yer olarak kamuoyuna yansıyan Avrupa Nükleer Araştırmaları Merkezi'ne, CERN'e büyük bir katkıda bulunmuş. Ne kadar güzel bir şey ya. Böyle CERN deyince, İsviçre'deki o hani büyük merkez deyince herkesin böyle bir içi titrer. İşte teknolojinin geldiği son nokta, fiziğin, bilimin geldiği son nokta olarak algılarız. Buralara İstanbul Aydın Üniversitesi'nin katkıda bulunabiliyor olması, hatta onlarla kontağa geçiyor olması, onlarla birlikte iş yapıyor olması da bizi çok gururlandıran bir şey. Umarım bunların sayıları artar. Biraz işin devlet tarafına geçelim. Hiç devletten uzak durmaya gelmez biliyorsunuz. Devlet tarafında, e-devlet tarafına geçelim tabii ki, bizim konumuzu ilgilendiren taraflarına. Adalet Bakanlığı personeli bir yazılım geliştirmiş. Evet, e-devlet için Adalet Bakanlığı personeli bir yazılım geliştirmiş. Hiç öyle dışarıdan alma falan polemiğe girmemişler. Bu yazılım adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil kayıtlarını e-devlete aktarmış. Ne demek bu? Yani şu demek. Mesela sabıka kaydı alacaksınız. Sabıka kaydınızı İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Flemenkçe alabiliyormuşsunuz. Yani adamlar şöyle bir şey yapmışlar. Bir şablon oluşturmuşlar. Siz diyorsunuz ki işte ben Serhat Ayan, benim sabıka kaydımı ver. Benim adımı, sabıkamın olup olmadığını o metinlerin içinde doğru yerlere yazıyor. Doğru yerler, ben çıkış aldığım zaman ondan tak diye Flemenkçe metin alıyorum. Yani ben o metni alıp koltuğumun altına koşa koşa gidip işte ne bileyim şeylerle kendime tercüme bürosu aramıyorum. Ya da tercüme edebilecek yeminli bir tercüman aramıyorum. Çat diye bana devletim bunu veriyor. Ne kadar güzel bir şey. Umarım bunun farklı örneklerinde yakın zamanlarda görürüz. Hepsinin çünkü böylesi yetenekli personelleri olduğunu düşünüyorum e-devletin. E-devletin yetenekli personelleri bununla da kalmıyor. Neler yapıyor daha? Hemen yeni haberimize bakalım. Hatalı park nedeniyle otoparka çekilen araçların yeri e-devletten anlık bilgilerle öğrenilecekmiş. Yani siz mesela arabanızı park ettiniz, benim başıma geldi. Arabanızı park ediyorsunuz bir yere, mesela Şişli'ye her zaman gitmediğiniz bir yer. Arabanızı park ediyorsunuz, geliyorsunuz arabanız yok. Aa, çalındı mı arabam, ne oldu filan. Birisi kenardan diyor ki abi senin arabayı çekmişlerdir. Peki nereye çekmişlerdir? Ne bileyim diyor. Şimdi o ne bileyim deyince bir anda kalıyorsunuz etrafta. Yani bilmediğiniz bir yerdesiniz. İşte belki de her şeyiniz arabanın içinde. Ve siz nereye gittiğini bilmiyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bu hizmet bence çok doğru bir hizmet olmuş. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bu konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre E-Devlet'ten başlatılan yeni uygulama ile sürücüler araçlarının çekildiği otopark ve ceza bilgisini E-Devlet kapısına kayıtlı e-posta ve mobil uygulama üzerinden anlık bildirimle öğrenecekmiş. Yani çekiyoruz, hop çektik diyecekler size. Yine bu açıklamaya göre araç sahipleri E-Devlet üzerinden son 5 yıldaki kaza ve ceza bilgilerini de görüntüleyecekmiş. Barkodlu belge oluşturabileceklermiş. Bu da şahane bir şey. Barkodlu belge oluşturmak ne demek? Siz mesela bir tane belge oluşturuyorsunuz. Bu arabanın hiç kazası yoktur son 5 yıl içinde diye. O belgeyi, o bir tane barkod oluşturuyor size. O barkodu okuyan herkes ya da okutturan telefondan herkes o belgeyi sizin bilgileriniz olarak görebiliyor. Siz çünkü buna izin vermiş sayılıyorsunuz. Şahane bir şey. Bunu yapanları kutluyorum. Bu arada hani biz diyoruz ya devlet olarak elektroniğiz, ileriye gidiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye. Şimdi resmi gazetede yayınlanan bir ilan benim çok ilgimi çekti. Bir haber gibi bunu sunayım size istedim. Şöyle bir şey, resmi gazetede yayınlanan ilana göre Meclis Tutanak Hizmetleri Başkanlığı'nın stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla TBMM stenografik kursu ve stenografik yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami bir senelik stenografik kursu açılacakmış. Ne demek bu? Yani mesela mecliste konuşuyorlar. Siz de benim gibi hasta ruhluysanız her gün girip meclisten mesela ben şeyleri okurum. Tutanakları okurum. Kim ne demiş, kime ne demiş, ne yapmış diye. İşte o tutanakları birisi yazıyor. Stenograf yani böyle hızlı yazan arkadaşlar önlerine işte özel aletleri alıyorlar. Çatır çutur bunu yazıyorlar. Ve karşınıza bir anda çıkıyor. Şimdi ama ben şuna inanamıyorum. Yani sene olmuş 2018. Bizim devletimiz böyle şahane elektronik işler yapıyor ki bunları da okuyoruz işte buradan. Ya bu sesli yazıya dönüştüren bir sistem neden konmaz da oraya eser miktarda işte bir senelik kurslarla stenograflar alınır ve böyle bir yatırım yapılır? Çözemiyorum yani inşallah buna farklı bir şey bulunur. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Evet, birazcık daha komik haberlere geçelim. Vatandaşlar kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programlara yönelik radyo televizyon üst kurumuna şikayet yağmuruna tutmuş. Enteresan bir haber. Ama haber ikinci bölümünü okuyunca daha enteresan oluyor. Şöyle, sadece son 2,5 aylık dönemde 444 Adnan Oktar şikayeti almış Rütük. 444, 2 ayda. Yani ayda 222, günde 7. Acayip rakamlar bunlar. Ama şimdi olayın en komik tarafına geliyoruz. Şimdi bu şikayet edilen televizyon kanalı A9 isimli bir televizyon kanalıymış. Bu televizyon kanalı herhangi bir yerde yayın yapmıyor. Sadece YouTube'dan yapıyor. Ve insanlar YouTube'da seyrettikleri kanalı olduğu gibi koşa koşa gidip şikayet ediyorlar. Ya bu kanal ne biçim böyle? Ya abi tamam da Rütük ne yapsın bunu? Hani böyle bir yayında yok ki bu. Hani YouTube'da ne bileyim bir tane çocuk gördüm ben şöyle bir şey yapıyor filan. Hani bunu şikayet edeyim. Çok saçma yani. Rütük'ün bundan ne işi olabilir? Bakalım olacak mı? Göreceğiz Rütük bu konuda neler yapabiliyor, neler yapıyor onları da göreceğiz. Evet, gelelim yine bir E-Devlet haberine. Maliye Bakanlığı E-Devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir sistemi başlatıyormuş. Artık mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebileceklermiş. Ya şimdi evet ya bunu zaten yapabiliyoruz ama bazı eksiklerimiz açıklarımız da var. Yani mesela ben vergiyi kredi kartımdan ya da işte sair yöntemlerle hiç vergi dairesine gitmeden öğrenebilmek isterim. Vergi dairesine mesela gittiğinizde son saniye vergi borçlarınızı öğrenebiliyorsunuz ama bunu kıtı kıtına aynı şekilde vergi dairesinde öğrendiğiniz gibi internetten öğrenemeyebiliyorsunuz. Belki de benim zayıflığım bilmiyorum. İşte maliye bunu şey yapacakmış. Hani hem suistimalleri azaltacakmış hem de bu işleri ilerletecekmiş. İnşallah bunu yapar. Yine benim resmi gazeteden gördüğüm bir haberi size okumak istiyorum. Haber şöyle. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK varmış. Bunun kanunu çıkmış. Kanun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğini resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Yönetmeliğe göre kuruma başvuru yapacak olanlar dilekçelerini kuruma ya da kurumun açtığı bürolara elden verebileceği gibi posta, elektronik posta ve faks yoluyla gönderebileceklermiş. Şimdi gönderdiği kurumun adını tekrar söyleyelim. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Yani sizin insan haklarıyla ve eşitlikle ilgili bir derdiniz varsa bunu böyle kapılara gidip kendinizi ifşa edip yapmak yerine bunu elektronik posta ve faks yoluyla yapabiliyorsunuz. Öte yandan kurum tarafından oluşturulan elektronik sistem aracılığıyla başvuru yapılabilecek. Başvurularda CEP kolaylığı var. Yani kayıtlı elektronik posta kolaylığı var. Nedir kayıtlı elektronik posta? Geçen hafta biraz ucundan değinmiştik bunu elektronik imzadan bahsederken. Siz kayıtlı elektronik postanız varsa bunun attığınız her elektronik posta delil yerine geçiyor. Yani siz mesela İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda bununla bir elektronik posta atarsanız insanlar evet biz bunu aldık diyorlar. Aa bize vallahi gelmedi falan diyemiyorlar. Çünkü postanın olayı bu. Yani bu alındığının garantisini size veriyor bir şekilde. Gelelim bir diğer haberimize. Turist sayısındaki azalma ve büyüme rakamlarındaki yavaşlamalara rağmen dünya lüksten vazgeçmemiş. Türkiye'den bahsediyoruz. 2015 yılında %6.8 büyüme ile 212 milyar dolara ulaşan global lüks tüketim pazarında ikonik çanta modelleriyle zamanın ötesinde bir çizgi taşıyanmış birkaç marka sayılmış burada. 22,5 milyar dolarlık satışa ulaşmış, tahtını kimseye bırakmamış. Türkiye'de herhangi bir marka 180 milyon dolarlık satış sınırını aşamadığı için lüks devi, yüz devi araştırmasının içine girememiş. Ama yani Türkiye'de böyle milyon dolarlar, milyar dolarlar havada uçuşuyor. Nedir? Sadece markası olan bir çanta için. Nedir? İşte lüks pırlanta bilmem ne şu bu için. Ya inanılmaz bir şey. Hani biz burada sürekli aman diyoruz ya, internetimizi daha çok öğrenelim, bunu gençlere yayalım, çocuklara anlatalım, hadi bunun için bir kurs yapalım, hadi bunun için sosyal sorumluluklar falan yapalım. Biz ne dersek diyelim, havada uçuşuyor bizim lüks tüketim maddeleri. O lüks tüketim maddeleriyle Türkiye büyümüş gözüküyor, var olmuş gözüküyor. O lüks tüketim maddelerini satan insanlar yaşıyorlar. Biz burada ne üretirsek üretelim. Geçiyoruz bir diğer habere. Bunun üstünden çok fazla gitmek istemiyorum. Evet, WhatsApp. WhatsApp'ı hepimiz kullanıyoruz bir şekilde. Seve seve kullanıyoruz. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu için böyle gönül ferahlığıyla kullanıyoruz. WhatsApp, WhatsApp Business diye yeni bir ürün çıkartıyor. WhatsApp Business iş yerleri için açılmış bir uygulama aslında. WhatsApp bu uygulamayla birlikte mail olarak yapılan kurumsal görüşmelerin kendi platformu üstünden yapılmasını hedefliyormuş. Yani siz mesela diyelim ki ya bu benim ayakkabı bilmem ne oldu, hani bunu değiştirecek misiniz? Ya da işte benim şu şeyim var, bunu farklı yapacak mısınız diye şirketten kavga edersiniz ya. Hani o kavgaları böyle telefonla ya da elektronik posta vesairelerle yapmak istersiniz ya. İşte bunu bundan sonra WhatsApp üzerinden yapacaksınız. WhatsApp size bu şeyi sağlıyor. Şahane bir şey bence. Şimdilik sadece Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve Amerika için kullanıma sunulmuş. Ama yakın zamanda da Türkiye dahil bütün ülkelere gelmesi bekleniyor. Bu WhatsApp Business bence önemli bir şey ve şirketler için, özellikle de bizim gibi kullanıcılar, şirketleri her ortamlara ulaşmak isteyen, onlarla iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için çok önemli. Bundan sonra belki de çağrı merkezleri artık telefon başında elemanlar tutmayacaklar, WhatsApp başında eleman tutacaklar. Enteresan bir şey olacak. Ha, bunları tabii robotlaştığını görebilir miyiz? Bize robotların cevap verdiğini görebilir miyiz? Göreceğiz ya, bakalım, bekleyelim bunları da biraz. Evet, sermaye piyasası kurulu haberi verelim bir tane. Şimdi ekonomiye girelim. Forex var biliyorsunuz. Forex böyle sürekli reklamları çıkar önünüzde. Ah Forex, oh Forex. Ben tam ne olduğunu anlamam ama hep anladığım kadarıyla bana da söylenenler ışığında baktığımızda işte borsa vesaire piyasalarda oynamak için size bazı imkanlar sunuyor. Sermaye piyasası kurulu ne yapmış? İzinsiz faaliyet gösteren 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatmış. Türkiye'deki Forex işlemlerinin işte 2017'nin Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu SPK, yurt dışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyormuş. Yani siz burada mesela Forex yapamazsınız diyor SPK. Okey diyorsunuz, siz yurt dışına gidip yaparım o zaman, ne var ki diyorsunuz. Hayır, onları da teker teker birer birer kapatıyor SPK. Bunun örneğini nerede gördük? Hani iddia gibi sitelerde gördük. Hani daha önce Türkiye'de bu sitelerden giriş vardı. Artık bu sitelere giriş yok. Bu sitelere girmek de suç olarak addediliyor. Ve sevgili BTK ne zaman bu sitelerden bir tane görse çat diye kapatıyor. Belki de haklı, belki de haksız, bilmiyorum. Ama yani böylece Türkiye, sadece Türkiye içinde yapılan şeylerin içinde dönüp dolaşıyor. Evet, bir sonraki haberimize geçelim. Teknoloji kullanımı arttıkça siber saldırılar ve dolayısıyla siber risklerde ciddi artış yaşanmaya başlanmış. Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan siber saldırıların risklerini güvence altına almak için bireyler ve işletmeler sigorta şirketlerine başvurabiliyorlarmış. Şahane bir şey bu. Fikir olarak da şahane. Hani nasıl siz diyorsunuz ki ya ben kaza yaparsam diye arabamı sigortalattırıyorum. Okey, güzel. Hani hasta olurum diye kendinizi sigortalattırıyorsunuz. Şahane olabilir, güzel bir şey. Ama bir yandan da siz ya benim şirketim hack edilirse ve ben oradan para kaybedersem, itibar kaybedersem diyerek kendinizi sigortalayabiliyorsunuz. Şahane bir şey, şöyle de şahane bir şey. Sigorta şirketi sizin hacklenmemeniz için sizi düzenli olarak kontrol ediyormuş ve uyarılarda bulunuyormuş. Bu da çok güzel bir şey. Hani siz bir şekilde hem kendinizi sigortalamış oluyorsunuz hem de güvenlik danışmanlığı almış oluyorsunuz. Güzel ya. Olur yani, bence olmalı da, inşallah bunların sayısı da artar. Evet, Avrupa Birliği destekli Türk mühendislerle geliştirilen akıllı ulaşım projesi ETS varmış. Cep telefonu toplu taşımada artık bu şirket sayesinde bilet gibi kullanılabilecekmiş. Şahane bir şey. Ben o kartı, İstanbul kartımı, İstanbul'da olduğum için o İstanbul kartımı sürekli cüzdanın içinde arayacağım, bulacağım. Ah tutacağım, tutmayacağım falan deyip ya ölüyorum korkudan. Ama elimde cep telefonu var. Cep telefonu benim kişisel bilgilerimi saklayabiliyor. Cep telefonunun en önemli özelliği kişisel bilgilerini sim kart denen ve tekil olma ihtimali olan bir kartla saklıyor. İhtimal değil. Hani gerçekten sizin tekil olduğunuzu kanıtlayan bir kart bu. Ve bundan biz niye cep telefonu gibi kullanmıyoruz bunu bilmiyorum. Ve peki bunu da Avrupa Birliği'nden 4 milyon euro Ar-Ge desteği alarak Türk mühendislerle geliştirmişiz ETS olarak. Çok güzel bir şey ya. Yani Avrupa Birliği'nden 4 milyon alıyoruz. Hem buna para vermiyoruz hem bunu geliştiriyoruz. Çok güzel bir şey. İnşallah tutar. İnşallah bütün Türkiye bunu kullanmaya başlar. Evet, bir diğer haberimize geçelim şimdi. Turkcell diyelim. Turkcell dünyada 5G standartlarının belirlenmesine söz sahibi oluyormuş. Turkcell 2020'de ticari olarak hayata geçmesi planlanan 5G'nin standartlarının belirlenmesinde dünyadaki en yetkili kuruluş olan 3GPP'ye üye olmuş. 3GPP'ye üye olmuş. Bu sayede geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen 5G'nin gelişim aşamalarında yer alacakmış. 1998 yılında 3GUMTS standartlarını oluşturmak amacıyla 3. nesil ortaklık projesi ismiyle kurulan 3GPP daha sonra 4G ve 5G mobil iletişim teknolojileri standartları belirleyen en yetkili kuruluş haline dönüşmüş. Şimdi buradan ben size bir hatırlatma yapayım. Şahane bir konu bu. Bu şahane konu şöyle şahane. Biz şimdiye kadar hep bu G'leri geriden takip ettik. Gerçekten de çok geriden geldik. Çünkü biz 2000 yılının başında bulunan kullanıma geçen 3G'yi 2010 yılında aldık. Ondan sonra tabii ki 2010 yılında onlar zaten çoktan 4G'ye başlamışlardı. Biz yeni 3G'ye başlamıştık. Onlar 5G için çalışmaya başladık dedi. Biz daha yeni yeni 4G'ye geçiyorduk. Bu arada Cumhurbaşkanımız bir demecinde şöyle bir şey dedi. Ya biz 4G'ye geçmeyelim de hemen ne olacak 2 dakika daha bekleyelim 5G'ye geçelim dedi. O şöyle bir şey zannediyordu. Hani 5G zaten hazır. Hadi biz buna geçelim. Hayır öyle bir şey yok. Çünkü bunun için Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan mesela çalışma grupları var. Bu 3GPP de işte bu çalışma gruplarından bir diğeri. Neyse bu gruplar şöyle bir karar aldılar. 2019 yılına kadar bunun üstüne çalışalım. Herkes neler yapılabileceğini, neler yapılmasını istediğini bizlere masaya üstüne koysun. Ondan sonra 2019 yılında bunları bir pişirelim. 2020 yılında da hani bunların son haline getirelim ve kullanımına yavaş yavaş nasıl başlayacağımızı konuşalım diyorlar. Hani siz bu arada ya yok ben sıkıldım ben 2018'de 5G yaparım arkadaş derseniz siz kendi 5G'nizi yaparsınız. Yani o 5G sizin sınırlı kapsamalı bir alanda dolaşır. İşte adını 5G'de koyarsınız. Osman'da koyarsınız. Hani böyle ne derseniz onu koyun adını. Takılın kenardan ve biz bunu yaşadık. O yüzden de sonradan bu ya biz aslında 5G yapalım dedikten sonra bu konudan dönemediğimiz için dönmeyi başaramadığımız için onu 4.5G olarak adlandırdık. 4 ile 5 arasında tam 4.5 bizim sırat köprümüz bunu çok iyi ifade ediyor. Şimdi isterseniz bir şarkı dinleyelim. Şarkımızın ardından konuğumuzla birlikte inşallah sizlerle birlikte olacağız. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found a new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong.
I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go too and Jesus to the warning I give. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all good stuff. To the warning I give. Please remember that I want us to live. So come on, come on. He won't listen to me. Come on, listen. Listen to me. Come on and listen to me.
Evet. Tempolu ve böyle ben bunu şarkıyı şöyle adlandım, baştan çıkarıcı şarkının ardından sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden haberlerimize devam ediyoruz. Haberlerimizin bir tanesi beni çok rahatsız eden bir haber. Şöyle ya, bu haberlerden sıkça görüyoruz. O kadar çok görüyoruz ki ya gördükçe ben böyle geriliyorum. Ne olur siz de şunun peşini bırakmayın bu haberlerin. Kastamonu'da cep telefonu operatörlerin baz istasyonlarından akü çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklanmış. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yürütülen çalışma sonucu kentteki baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alınırken jandarma ekipleri zanlıların ikametinde yaptığı araştırmada 77 akü, 2 reflektörlü yelekle çelik makas ve levyeler ele geçirilmiş. Ya şöyle bir şey var. Şimdi baz istasyonu olmazsa biz konuşamayız. Öyle ya da böyle. Baz istasyonları böyle sadece bizim gördüğümüz gibi çatılarda orada burada falan olmuyor. Allah'ın dağında, tepelerde böyle zavallı kimsenin kervan geçmeyen yerlerde duruyor. Bir şekilde herkesin de saldırısına açık duruyor bunlar. İşte ya biraz bunu hep beraber hem devletçe hem milletçe sahip çıkmamız lazım. Evet, bundan sonra gelelim konumuza. Bugünkü konumuz hepinizi çok eğlendirecek. Ben böyle biraz gerildim gerçi konuya ama neyse, bunu konuğumuzdan tartışalım. Merhabalar.
Merhabalar Serhat Ayhan, nasılsınız efendim?
Teşekkür ederim Sayın Timur Akkurt. Timur Akkurt'la bizim dostumuz tabii çok geçmişe dayanıyor. Böyle karşılıklı olarak saygı ve sevgi çerçevesinde her zaman konuşmuyoruz. Radyoda da ortak bir program yapmıştığımız var. Bunları bir kenara bırakarak bu sevgi saygıyı sevgili konumuza çekmek istiyorum Sayın Timur Bey.
Buyurunuz efendim, ne konuşalım?
Ya benim aklımdan geçen şey şu. Şimdi Türkiye'de biraz ben Timur Akkurt'u kendinden de izin alarak anlatayım. Kendisi ben 1990'lı yıllarda tanıdım. Ve o zamanlarda böyle sırtına kilolarca kamerayı alıp böyle kimsenin giremediği yerlere girip kimsenin yapamadığı çekimleri yapardı. Ve böyle benim saygılarımı toplardı o zamandan kendisine. Daha sonra internetin gelmesiyle beraber internetin içerik anlamındaki video işini belki de YouTube'dan önce keşfeden ilk isimlerden bir tanesi. Yanılıyor muyum Timur?
YouTube yoktu biz internete inceleme yaptığımızda.
Evet,
doğrudur.
Evet. Yani kasıp böyle hani neler yapabiliriz diye YouTube'dan önce bu işlere girmiş bir insandı. Şimdi YouTube var. Ne oluyor Timur? Biraz bu dünyayı senden alalım. Yani YouTube var da ne oluyor şu anda?
Yani YouTube çok hızlı girdi hayatımıza aslında. Hızlı girdi derken uzun süre böyle bir rölanti gitti ama son 2017 yılında çok yoğun bir şekilde karşımıza çıktı. YouTuber'lık kavramı daha çok duyulmaya başlandı. YouTuber'lar daha çok tanınmaya başlandı ve YouTuber'lar daha çok para kazanmaya başladılar 2017 yılında. Fakat bununla beraber, bu hızlı büyümeyle beraber bazı sancılı şeyler de oldu tabii. Bu da nedir? İçerik kalitesi, bazı etik değerlerin göz önüne alınmadan üretilen içeriklerle tüketicilere ya da izleyicilere karşı karşıya getirilmesi gibi. Bunun yanında markalarla yapılan o bütçeli işlerde de bazı olumsuz geri dönüşler sonucunda yaşanan kötü reklam kampanyaları gibi şeyler de yaşadık.
Süpersiniz. De bunları, yaşadık tabii ki. Bunları bir toparlamak istiyorum. Mesela benim oğlum şu anda 17 yaşında ama 10'lu yaşların başında böyle YouTube'dan izlediği adamlar vardı. Oyun oynayan, işte şey yapan falan. Hatta dünyanın en çok izlenen adamı falan diye böyle şey yapıyorlardı. Hatta bir ara bizim evimize onun üstünde ismi yazan çantaları, promosyonel malzemeleri falan girdi. Yani bu işte bayağı bir bakışlıyorduk.
Bir ekonomi var burada.
Aynen öyle, bir ekonomi. O zaman da vardı ta, ya bundan 7-8 sene öncesinden bahsediyoruz. Şimdi mesela benim önüme bir tane internetten şey geldi. Bunu senden paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki YouTuber'ların kazançları diye bir liste. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama en azından isimleri bilmek anlamında şey. Kerimcan Durmaz diye bir isim var. Yanında 350 bin TL yazıyor. 350 bin TL aylık kazanç mıdır bilmiyorum. Yani bunu sormak istedim ben sana.
Yıllık da olsa fena değilmiş.
Yani değil mi?
Ya o Kerimcan internet değil, şey Instagram'ı galiba. Instagram içeriği ya da Snapchat'ten mi paylaşıyor galiba. YouTube'da değil bildiğim kadarıyla.
Okey, ama Enis Batur var mesela. Onda 300 bin lira yazıyor yanında.
Evet, o YouTube. O artık sinema sanatçısı oldu bir de.
Abi evet, filmi çıkıyor değil mi bu aralarda?
Çıktı. Cuma günü vizyona girdi.
Ha, süper. Yani bunlar peki gerçekten böyle paralar var mı ya?
Ya var tabii ki. Neticede ne kadar çok büyük bir kitleyle iletişim kuruyorsan ve onlara dokunabiliyorsan ona göre de rakamlar yükseliyor doğal olarak. Ama burada şöyle bir yanlış anlama var abi. Hani onu bir altını çizmek lazım. Şimdi biz çok fazla üniversitelere gidiyoruz, Anadolu'da gidip geziyoruz. Çocukların akıllarını, beyinlerini sakatladıkları bir nokta var. Buradaki olay şu: her YouTube'da iş yapan adam büyük paralar kazanacak ve artık tamamdır, mesleği buldum gibi bakılıyor. Çocuklar özellikle bundan daha çok etkileniyor. Dolayısıyla mesela çocukların çok izlediği YouTube kanalları da bunu çok renkli bir dünya olarak gösterdiği için de gelecekle ilgili planların tamamen aslında bu tarafa doğru yönlenmesine sebep oluyor. Bu hani 5-15 yaş arasında ben daha çok düşünüyorken, üniversitede gittiğimde bile üniversite öğrencilerinin de dahi artık şu YouTube işine bir girsem de boşuna burada bu zaman kaybetmesem ya da işte buradan çıkınca nasıl iş bulamayacağım, YouTuber olayım gibi bir yaklaşıma.
Yani maden mühendisi olacağıma gideyim birazcık şöyle YouTube'da iki tane böyle bir enteresan şeyler söyleyeyim, Kerimcan Durmaz gibi ayda 350 bin lira kazanayım, daha ne isterim yaklaşımı diyorsun değil mi?
Ya öyle de, ama bir de aslında şey de var tabii. Hani maden mühendisi olayım ama hani maden mühendisi olarak bir şey yapamam, ben YouTube daha eğlenceli, ben orada içerik üreteyim diyor. Yani daha ufak çocuklarda, yani lise çağındaki çocuklardaki sıkıntı ise okulu bırakayım, ben burada zaman kaybediyorum, şu anda video üretebilirim, ne gerek var buraya gelmeme gibi bir bakış açısı var. Ki en tehlikelisi de bu, çünkü o muhakemeyi yapamıyorlar onlar kadar. Bir diğer sıkıntı da zannediyorlar ki her YouTube'da iş yapan da 300 bin lira para kazanacak. İşte ya, böyle bir dünyanın olmadığını ben onlara anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de YouTube'dan para kazanan insan sayısı iki elin parmaklarını geçmez. YouTube ekranın önünde YouTuber dediğimiz kişi anlamında söylüyorum. Evet. O ekosistemde çok ciddi para kazananlar var zaten, o başka bir konu. Ama hani YouTuber olacağım da para kazanacağım diyen 10 kişi bugüne kadar başarabilmiş bu işi. Layığıyla, hani böyle hayallerin, rüyaların işini yapan adam anlamında söylüyorum. Ondan sonraki ikinci 10 hasbelkader, kötü değildir, iyi diyordur. Ondan sonraki hobi olarak ancak hani idare eder ama ekstra iş yapması zorundasındır. Gibi böyle alt tarafa doğru gidiyor ve büyük bir çoğunlukta kazanamıyor zaten.
Peki kazanamamak onları böyle daha deneysel ve birazcık da çirkinleşmeye meyilli YouTube içerikleri hazırlamaya itmiyor mu?
Aslında onu şöyle değerlendirmek lazım. Balık baştan kokar diyeceksin. Ne ya da yani imam şey yaparsa cemaat ne yapsın diyelim burada. Çünkü tap noktada gördükleri ve çok izlenen videoları görüyorlar. Ve bunun gibi biz de aykırı ne yapabiliriz düşünmeye başlıyorlar. Ben en son köpek balığıyla birbirlerini dövenleri gördükten sonra bir challenge yaparken.
Köpek balığıyla birbirini dövmek derken?
Bayağı bildiğin balıkhaneden bir köpek balığı almışlar böyle işte ne bileyim bir metre boyunda. Birbirine soru soruyor, bilemezse öbürü onun ağzına köpek balığıyla vuruyor. Ben o videodan sonra bayağı bir yıkıldım, hani bayağı içim acıdı. Çünkü gidişatın hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Büyük YouTube kanallarının yaptıkları bu içeriklerle çıtalar çok fazla yukarı çekildi. Aslında bu çıtaları yukarı çeken YouTuber'lar bile zor durumda. Çünkü daha ne yapabiliriz de geldi. Amerika'da biliyorsunuz, haberlerde sen de görmüşsündür. Bir YouTuber ve sevgilisi çok özel bir video yapalım demişler. Bir ansiklopediyi göğsüne tutmuş adam. Kadına da demiş ki kes sen şuradan ateş et buna. Buna saplansın, acayip de izleniriz. Bir sürü abonemiz olur yine demiş. Kadın cinayetten içeride şu anda.
İşte buyurun.
Ansiklopedi kurşunu tutmamış tabii haliyle o mesafede.
Keşke okusalar yani, önce bir ansiklopediyi.
Evet yani bunu düşün, bunu bir bilimsel anlamda bile bunun hesabını yapsalar. Hani ansiklopedi ne kalınlıkta olursa, kaç metreden kaç milimetrelik bir silahla ateş ederse ne olur? Fiziksel olarak bir hesabını yapsalar. Bu böyle bir şey olmaz. Hani böyle
şunu
şey,
yaparsın, ansiklopediler sonuçta birer cilt değil. Bunun 24 ciltlik ansiklopediler var. Bir cildini al bir dene bakalım. Sonra iki cildi üst üste koyup dene filan. Yani basit matematiksel hani, hesaplar var burada.
Hayır, aynı ansiklopediden bir tane daha alıp boşa atsalar da geçip geçmeyeceğini görseler.
İşte onu diyorum yani, işte. Yani 24 ciltlik ansiklopediler var. Al iki cildini dene.
Aynen öyle. İşte yok, 3500-4000 dolara dondurma yedim. Bir de güzel çorba içtim videosu yapıyorlar. Haliyle ne oluyor? Şimdi o YouTuber'lar bir daha böyle bir şey yapmak istedikleri zaman ya da normal bir şey yapayım dediğinde adam diyor ki ne o, param mı bitti yazıyor altına yorumda.
İşte buyurun.
Yani çıtaları koruyamayacağın seviyeye çekmemek lazım. Aralarda tabii ki biraz sıçramalar yapmak, hani yayıncılıkta çok sık kullandığımız bir şey. Fakat bunun ayarını da bilemeyecek yaşta oldukları için böyle daha fazla, daha fazla, daha fazla deyip kendilerini bitirdiler. En son diss videoları atmaya başladılar birbirlerine, biliyorsun.
Ne video?
Diss videosu, yani o onun açığını söylüyor işte, sen kötüsün diyor, böyle müzikle hip hopla böyle eşleştirdikleri böyle tarzlara geçtiler. Hepsi birbirine bunu attı. Asıl ne sıkıntı oldu, benim bir ay evvel falan yazdığım yazıda da onu anlatmaya çalıştım. Kırılma nerede oldu biliyor musun Serhat? Şimdi çocuklar düşün, Erzurum'da, Adana'da, Kars'ta, Yozgat'ta bunları seyreden çocuklar bir süre sonra şunu gördüler. Ya dediler, bu adam yakışıklı desen yakışıklı değil. Özel yeteneği var mı? O da yok. Benden ne farkı var bu adamın? Hiçbir farkı yok. Ben de yapabilirim ya dedi. Ya da dedi ki buna saygı duymamı gerektirecek herhangi bir durumu yok bu adamın dedi. Ve yorumlar çok olumsuz dönmeye başladı artık. Yani YouTube'da iş yapıyor adam, altında hep olumsuz. Hep onu ya rencide edecek, ya hakaret ediyorlar, ya üzüyorlar. Hani beline vurmaya çalışmaya başladılar. Çünkü saygılarını yitirdiler karşıdaki adama. Bu en büyük sıkıntı aslında. Yani önce bir saygıyı kazanmışlardı. Sonra çocuklar şeye uyandı. Hiçbir farkımız yok bu adamdan bizim. Ben de yapsam bu kadar olurdu zaten. O yüzden de ne oldu abi?
Bari ben de yapayım dediler.
İşte iskambil kağıdından yapılan ev yıkıldı. Şimdi aslında bu yılı ben hani öyle tanımadım. Digital Age'deki yazımda da bu ay zaten. Evet. 2018 bu işin oturacağı yıl olacak abi. Hem ajanslar hem markalar hem de içerik üreticiler şapkayı önlerine koydu. Ondan sonra ve daha doğru bu işleri nasıl yaparızı düşünmeye başladılar ve öyle adımlar atmaya başladılar. Bir diğer şey de YouTube çok güzel dayak yiyor şu anda dünyadaki reklam verenlerden, markalardan. Böyle evire çevire dövüyorlar YouTube'u. Hani ben de büyük bir zevkle seyrediyorum gerçekten, çünkü hak etti. Yani zamanında yapılan hiçbir uyarıyı kulak asmadı. Hatta YouTube Creator Academy diye bir şey var. Oradaki akademi videolarında YouTuber'ların nasıl maymun olması gerektiğini öğrettiler kendileri. Ondan sonra
yani YouTube maymunluğu önerdi diyorsun. Bunu bir gelişme olarak ön plana çıkarttı diyorsun.
Aynen, birbirinize meydan okuma videoları yapın dedi. Bunları kendisi söyledi. Şimdi de bunların yapanların hepsini videolarını silmeye başladı. Çünkü büyük abi sopayı sadece suratına vurmadı diyelim.
beline verdi kupayı diyorsun. Peki.
Aynen öyle. Şimdi bu yıl düzelme yılı olarak görünüyor.
Toparlanma yılı diyorsun yani.
Toparlanma yılı. Yani bu dijital yayıncılık bu sene oturacak diyorum ben. Çünkü oturmak zorunda. Yoksa konvansiyonel yayıncılık bitti zaten. Hani hiç kimse seyretmiyor onları. Ondan sonra haliyle de reklam alamıyorlar. Eski paralar dönmüyor. Ama mesela YouTube en büyük alternatifi olacakken dijital yayın platformunun olamama durumuyla karşı karşıya. Mesela ben bir hani yatırımcı olsam, büyük param olsa yapacağım iş, ilk iş böyle YouTube gibi bir portal yaratmak ve oradaki standartları da başından belirlemek olur. Büyük iş yapar çünkü. Hani şu anda büyük açlık var o işe. Ondan sonra ama tabii YouTube çok da büyük bir organizma neticede. Bunu da toparlayıp altından kalkma ihtimali de en yüksek olan platform görünüyor şu anda. İzleyip göreceğiz yani. İçindeyiz zaten biliyoruz.
Peki YouTube'un verdiği ve vermediği ücretlerden de insanlar çok fazla bahsediyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Google daha doğrusu bir açıklama yaptı ve YouTube'un standartlarını değiştirdiğini söyledi. Bundan sonra YouTube'dan para almak istiyorsanız daha fazla kendinizi göstermeniz lazım. İşte daha büyük taklalar atmanız lazım. Daha çok insan tarafından takip edilmeniz lazım gibi kuralları biraz daha yukarı çekti. İlk bize geldiğinde YouTube şunu diyordu. Abi ne izletirsen onun parasını alırsın. Aslansın kaplansın keşke sen de yayıncı olsan diyordu. Ama o günler bitti galiba. Evet sanırım hatta bir sorun oldu. Yani keşke kesmeseydin diyordun. Yani çok güzel gidiyordu sevgili Timur Akkurt. Evet şunu ben en çok merak ediyorum. Yani size de söylemeye çalıştığım şey de aslında oydu. YouTube'dan bahsettiğimiz zaman YouTube sürekli karşımıza şununla çıkıyor. Diyordu ki kim olursa olsun gelsin bizim karşımızda mutlaka bu YouTube'dan parasını alacaktır diyordu. İşte siz 3 tane seyrettiğiniz zaman 3 kuruş yazıyordu hesabınıza. İşte ne bileyim 3 milyar tane seyrettiğiniz zaman onun parasını yazıyordu sizin karşınıza. Ama olmadı. Bir şekilde gitmedi. Timur Bey'e sanırım ulaşamıyoruz. Bu arada kendisine de buradan çok teşekkürlerimizi gönderelim. Sağ olsun. Hakikaten de şahane bir şey verdi bize. Vizyon verdi YouTube'la alakalı. Bundan sonra YouTube nereye gidecek? Biraz bunu konuşalım istiyorum sizinle. Birazcık hani onlardan aldım ve sürekli zaten onlarla konuşuyoruz. YouTube'la ilgilenen insanlarla. Şimdi ilk önce evet bu düzelme dönemine girmesi lazım. Bu işin düzelme dönemine girmesi için de ne lazım? Önce bir içerik lazım ya. Yani gerçekten de içerik lazım. Mesela ben YouTube üzerinden Yavuz Ohan'ı büyük bir keyifle seyrediyorum, dinliyorum. Yani hem seyrediyorum hem dinliyorum çünkü şey de yapıyorlar. Ama orada bir içerik var. Yani mesela burada 3 tane çocuğunu çıkarttığı işte bakın şu şöyle oluyor. Hadi biz düştük bunun fotoğrafını, videosunu çektik. İşte hadi bilmem neyi yaktık bunu çekelim. İşte mesela ne bileyim telefon tanıtımı yapıyorlar. Telefon tanıtımlarında telefonu en iyi tanıtmanın yolu olarak o telefonu kırıp parçalama testini yapmayı öngörüyorlar. Bana çok sıcak gelmiyor bu gerçekten de. Ben kendimi çok şey hissetmiyorum. Çünkü o insanlara kızmak, bağırmak da istemiyorum. Ama yayıncılık böyle hani doğuştan gelen bir yetenek değil. Hani siz gelip böyle tamam işte bak ben bunu yaptım. Ben artık yayıncıyım. Ben yayıncı doğmuşum zaten denen bir şey değil. Öğrenmeniz gereken bir şey. Hani zamanla birikim yaparak konuşmayı da öğrenirsiniz. Orada anlatmayı da öğrenirsiniz. Daha çok da hani haberi vermek için neyi anlatmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Yani bunların hepsi süreçler. Bu süreçlerden geçiyoruz. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Bu haftaki programımızın da böylece yavaş yavaş sonuna gelmiş oluyoruz. Teknolojiden ayrılmayın. Her hafta ben size teknoloji konusunda buradan elimden geldiği kadar yeni şeyleri anlatmaya çalışacağım. Sizin de elinizde yeni şeyler varsa bunları bana Twitter adresimden iletebilirsiniz. twitter.com/serhatayan veyahut da işte bana nereden erişebilirsiniz? Radyo Sputnik'ten erişebilirsiniz. tr.sputniknews.com buralardan bize düzenli olarak erişebilirsiniz. Çok teşekkürler ediyorum sizlere. Gelecek haftaki programımız Cuma günü. Görüşmek üzere diyorum. 11 ile 12 saatler arasında. Hoşça kalın. Left for good, you're in the şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.